Necati Güngör. O benim teyzemdi. Anne derdim. Teyze ne demek? Teyze annenin kız kardeşidir derdi annem. Peki şimdi teyzem senin kız kardeşin mi? Of diye karşılık verirdi bu kez annem. Ne kadar çok soruyorsun. Yoruyorsun beni. Yattığı yerden başını çevirir, pencereden dışarıya, bahçedeki mavi çamın dallarını arada bir konuveren serçelere bakardı öyle. Serçeler ürkek, tedirgin ve tez canlıydılar. Dallara konarlar, sürekli çevreyi kollarlar, sonra ansızın uçarlardı. Annemse hep yorgundu, yataktan çıkmamacasına yatıyordu. O uzun boylu, beyaz pardösülü doktor yatıp dinlenmesini söylemişti. Bütün gün pirinç karyolada yatar, ara sıra sırtına yastıkları destek yapıp otururdu yatakta. Abim sabahları okula gidiyor. Öğleden sonra da babamın yanına uğrayıp akşama birlikte dönüyorlardı eve. Babamla abim gittikten sonra komşu kadınlar geliyorlardı bazen. Annemin ilaçlarını veriyorlardı. Kimi günlerde teyzem gelirdi bize. Uzakça bir yerlerden gelirdi. Ben en çok onun gelmesine sevinirdim. Birlikte sokağa çıkardık onunla. Kaymaklı bisküvi alırdı bana bakkaldan. Tek tek kendi eliyle yedirirdi. Annem tek başıma bırakmazdı sokağa. Kaybolursun, seni kaçırırlar derdi hep. Teyzem annemin hasta odasında kalmamı istemezdi. Odayı havalandırır, ortalığın tozunu alır, bir su bardağına yerleştirdiği gülleri getirip başucuna koyardı. Teyzem gülleri kendi evlerinin bahçesinden kesip getirirdi. Teyzemin babası Edip dede çiçekleri ve gazete okumayı severdi. Teyzem beni kendilerine götürdüğü zamanlarda görürdüm onu. Akşamları yemekten sonra bir köşeye kendi özel minderinin üzerine çekilir, saatlerce gazete okurdu. O gazetesini okurken herkes usulcacık konuşurdu, rahatsız etmemek için. O ise hiç kimseyle hiçbir şey konuşmazdı. Yuvarlak, gümüş çerçeveli gözlüğü burnunun üstünden kayar, arada bir parmağıyla düzeltirdi bir yandan okurken. Gecenin sessizliği, Edip dedenin suskunluğu canımı sıkar ama teyzemle birlikte olmanın sevinciyle katlanırdım bu havaya. Bu sırada teyzem de yukarı çıkıp banyonun sobasını yakardı. Ninemse varla yok arasında ya bir şeyler diker, yama yapar ya da örgü örerdi. Edip dede divanda, kabarık minderde oturur, o da hemen ayak ucunda daha küçük bir minderin üzerinde her an kalkacakmış gibi dururdu. Duvardaki eski saatin çıt çıtları durmadan işitilir, her 15 dakikada bir de gong vururdu. Böyle böyle dakikalar, saatler geçer, bu zaman zarfında birinin elleri sürekli işler, öteki elindeki gazeteye daha bir gömülürdü. Bazı akşamlarda da ninem, o büyük evin odalarından birine girip sandık sepetler arasında adeta kaybolurdu. Teyzem banyo suyunu ısıtır, çinko bir kovada ılıtır, sonra da kalaylı büyük bir leğenin içinde yıkardı beni. Buhar ve sabun kokusu doldururdu banyo odasının içini. Sabun köpükleri leğenden taşardı. Soyunmak istemezdim önce. Nazlanır mıydım yoksa utanır mı bilemiyorum. Teyzem boyun eğerdi nazlanmalarımı. Bak, kaç zamanın kiri var üzerinde derdi. Sabun köpüğünden balonlar yapıp üfler, gülünç olaylar anlatırdı beni kandırmak için. Banyonun sıcağıyla ikimiz de terlerdik. Kilotumu çıkarmasına direniyordum daha çok. O yine tatlı dillerle beni kandırmaya uğraşırdı. Kirli çocuk olursan zavallı annenin üzüntüsünden iyileşemez. Annem göz pınarlarındaki yaşlarla yattığı yerden bize bakıyor olurdu sanki. Sanki teyzeni üzme, ne söylerse uslu uslu yap derdi her seferinde. Sonra eklerdi. Ah, bahçeye çıksa toza toprağa bulanıyor. Sokağa salsam aklım onda kalıyor. Bütün gün bu hasta odasında biz kalmasına da gönlüm razı olmuyor. Canım kardeşim, sen de olmasan tenine su değmeyecek. Büyük oğlan babasıyla birlikte, o kendini kurtarıyor. Ama bu küçük, aralarda ziyanı zebil oluyor. Teyzem anneme avuturdu bu kez. Üzülmeye değecek bir konu değildi bu. Çocuk dediğin kendi halinde büyürdü biraz da. Önemli olan kendisinin bir an önce iyileşip ayağa kalkmasıydı. Bunun için canını sıkmamalıydı. Kaldı ki çocuk yani ben ortalarda sahipsiz kalmış da değildi. Evimizin içinde bir iyilik meleği gibi dolaşan teyzem ya annemin ricalarını yerine getirir ya da gerekli gördüğü işlere kendiliğinden el atardı. Birikmiş bulaşıklar, çamaşır, ütü derken vakit akşamı bulur, bu kez birlikte el ele kendi evlerinin yolunu tutardık. İlkin çarşıya kadar yürürdük öyle. Çarşıdan otobüs durağına gelir, pek sıkça geçmeyen belediye otobüsünü beklerdik. Bu süre içinde sıkılmayayım diye her nazımı çeker, ne istersem alırdı teyzem. Doğrusu ya bunca ağırlanmak, şımartılmak çocuk gönlümü mutlu kılardı. Nazımı çektiği için ona daha bir bağlanırdım sanki. Otobüs yolculuğumuz uzun sürerdi. Beni kucağına oturtur, yol boyunca kulağıma şarkılar söylerdi. Gittiğimiz yer neresiydi bilmiyordum. Ama otobüsten sonra da oldukça dik bir yokuş çıkar, adeta saklı bir semte ulaşırdık. Birbirine yaslanmış, iril ufaklı, ahşap evlerin sıralandığı bir mahalleydi geldiğimiz yer. Evlerin biraz ötesinde bakımsız bir küçük mezarlık vardı ki buraları çocukların oyun bahçesi gibiydi. Yıkık dökük, yosunlu, eski yazıları belli belirsiz olmuş mezar taşları arasında koşuşturan çocuklara gıptayla bakardım. Ama teyzem onlarla oynamama izin vermezdi. Eski, kararmış bir ahşap evdi teyzemlerinki. Evin önü küçük ve düzgün taşlarla döşeliydi. İki katlı evin sokak kapısından serin ve yarı karanlık sofasına geçilir, o sofadan da yeni ahşap bir kapıdan arka taraftaki kuyulu bahçeye girilirdi. Evin dış görünüşündeki yoksulluğa inat bir cennet köşesi gibiydi bahçe. Rengarenk çiçek tarhlarıyla, gül fidanlarıyla süslü olan bu avuç içi kadar yerde bir dolu da meyve ağacı vardı. Dut, erik, ceviz, kiraz. Bunları yetiştirmeyi Edip dede meraklıydı. Gündüzleri aktar dükkanında çalışan, geceleri kör ışıkta gazetesini okuyan o ak saçlı, ak sakallı adam ne zaman fırsat bulur da bahçe işleriyle uğraşırdı bilemiyorum. Kapıyı ninem açardı. Edip dede henüz gelmemiş olur, yine de ninem telaşlı bir sesle sormadan edemezdi. Nerede kaldınız? Baban neredeyse gelir, yüreğim ağzımda. Tuhaf, sessiz, gizemli, elma kurusu gül, lavanta karışım hoş kokuların sindiği kendine özgü bir havası vardı teyzemlerin evinin. Ulu bir kişinin yatırının üstünde oturuyorlardı sanki. Adımlar yavaş, davranışlar ağır, konuşmalar alçacıktandı. Bazı odalara girilmez, bazı eşyalara sanki kutsal emanetlermiş gibi dokunulmazdı. Opal lambalar, porselen kapı ve dolap düğmeleri, çini soba, pirinç mangal, kristal avizeler, binbir desenli ve kök boyalı halılar, bu sade görünüşlü insanların geçmişteki zenginliklerinin belirtileri miydi, yoksa başka bir anlam mı vardı? O yaşlarda anlamam olanaksızdı elbet. Bunca değerli eşya arasında sözünü tüketmiş ve neredeyse yaşamayı bir alışkanlığa dönüştürmüş yaşlı iki insan arasında teyzem ister istemez suskunluğa sürükleniyordu. Onlarla birlikte yaşama sevincini köreltiyordu kuşkusuz. O çağlarında kaç yaşındaydı teyzem bilmiyorum ama bana çok büyükmüş gibi görünürdü. Banyonun sıcağıyla yanakları al al olur, ıslanmasın diye topladığı eteklerinden bembeyaz bacakları adeta taşardı. Onu üzmemek için külotumu çıkarmasına izin verirdim sonunda. Bütün bedenimi kokulu sabun köpüğüyle incitmeden ovardı. Ellerimle önümü kapatacak olsam gerek yok derdi. Ben senin teyzenim, yanımızda yabancı yok. Açık dursun ki her yerini ovayım. Sıcak köpüklere bulanmış parmaklarıyla ova ova yıkardı pipimi. Bir tuhaf olurdum. Ne kadar kalırdık banyoda belli değil. Çıktığımızda ninem Edip dede yatmış olurlardı. Teyzem özenle havlulara sarardı beni. Yeni çamaşırlar giydirip kendi yatağına yatırırdı. Onunla yatmak benim de hoşuma giderdi elbet. Hemen uyumayayım diye karanfilli, tarçınlı akide şekeri verirdi ağzıma. Eğlenceli masalları anlatırdı. Sorduğum en saçma sorulara bile sabırla karşılık verirdi. Benim uykum yok, sen de uyuma. Uyursan canım sıkılır derdi. Üşümeyeyim diye de sıkıca sarılırdı. Elini bacaklarımın arasına sokar, pipimi yoklar, kollarının arasında sıkardı bedenimi. Banyonun verdiği rahatlık ve teyzemin teninden geçen sıcaklıkla gevşer, ılıman bir suya dalarcasına uykuya geçerdim öylecene. Gün içinde aynı yakınlığı göstermezdi oysa teyzem. Peşi sıra odadan odaya girip çıkardım. Özellikle ninemin yanında birlikte bahçeye çıktığımız zamanlarda aramızdaki görünmez ve beni deli eden buzlar erirdi. Ortalıkta kimseler yokken yine aynı sıcak, tatlı dilli ve arkadaş teyzemi bulurdum karşımda. Bahçedeki kuyudan uzak durayım diye de elimi bırakmazdı hiç. Bir de Edip dedenin özenle yetiştirdiği güllere, çiçeklere dokunmamam konusunda sıkı sıkı öğütlerdi beni. Teyzemin bir de arkadaşı vardı kendi yaşıtı. Hemen bitişik evde otururlardı. Adı Emel'di. Onunla ya bahçede gözden uzak bir köşede buluşur konuşurlar ya da üst kattaki bir odaya kapanırlardı. Her bahçeye çıkışımızda nereden görürse görür soluğu yanımızda alırdı Emel. Nedense hep birileri kendilerini duyacakmış kaygısı içinde fiskosla konuşup gülüşürlerdi aralarında. Biri oğlandan söz ederdi Emel. Arkadaşıydı. Birlikte çıkıyorlardı ama hep sorunları vardı o oğlanla. Uzak bir semtte bekar yaşıyordu. Vapur iskelesinde buluşup onun evine gidiyorlardı. Teyzemle Emel'in konuşmalarından duyduğum sözcükleri birbirine ekleyerek kafamda anlam vermeye çalışırdım. Yer yer seslerini iyice alçaltırlar, kopuk kopuk duyabilirdim çünkü konuşmalarını. Babam duysa beni keser derdi teyzem. O kadar dışarı çıkarım beni hiç izleyen olmadı. Hayır gelemem, annem asla izin vermez. Teyzemin yüzü banyodaki gibi kızarırdı. Siyah gür saçları kırmızı yanaklarının üstüne düşerdi. Benden çok Emel ablayla böyle uzun uzun konuşmasını içerlerdim. Ağaç dalında güneşlenen kediye, yerdeki ekmek kırıntısını kapışan serçelere, bir böcek ölüsünü sürükleyen karınca katırına bakıp oyalanırdım onlar konuşurlarken. Emel ablanın bir eli sürekli ağzını kapatırdı konuşma sırasında. Bir keresinde yine böyle böceklerle kuşlara dalmışken teyzemin benden söz ettiğini duydum. Keşke biraz daha büyük olsaydı. Kollarımın arasında incinecek diye korkuyorum. Hiçbir şeyin farkında değildi. Elim alıp okşuyorum, sertleşiyor. Ama kibrit çöpü kadar bir şey. Ah biraz büyük olsaydı. Genç, güzel ve ateşli bir kadının koynunda yalnızca uyumanın, çocuksu bir saflıkla uyumanın ne denli büyük bir haksızlık olduğunu bilemeyeceğim ölçüde küçüktüm işte. Ne yapayım? Sonra annem iyileşti. Kaç zaman sonraydı bilmiyorum, ayağa kalktı. Evimizin işlerine yetişir oğlum. Annemin iyileşmesiyle birlikte sanki yeniden hayata döndü ailemiz. Her şey olağanlaştı ve günler günleri kovaladı. Annem iyileşince de teyzemin ayağı kesildi bizden. Hayır, yine geliyordu ama uzun zaman aralıklarıyla. Annem her gelişinde elini öptürüyordu teyzemi. Sen de çok emeği var. Kötü günlerimiz de az çekmedi kahrını. Götürüp götürüp yıkamasa bitten ölmüştün şimdiye. Teyzem o büyüklere özgü hoşgörü ve sevecenlikle beni kucaklıyor, öpüyor ama her nedense aramızda bir samimiyet çizgisi koymayı uygun görüyordu. Aradan geçen zaman mı bizi birbirimize yabancılaştırmıştı bunca? Bir de bunu sonra anlayacaktım, benimle göz göze gelmekten korkuyor gibiydi. Yüzüne bakarken uzun kirpikleriyle belli belirsiz örtüyordu gözlerini. Bakışlarındaki anlamı gölgede bırakmayı yeğliyordu. Tıpkı gençliğini, isteklerini, doğal güdülerini, cinselliğini, dişiliğini, kısacası capcanlı varlığını gölgelerde gizlemeye yeğlediği gibi. Onun böylesine yabancı, resmi, beni unutmuş halleri belki ilk büyük düş kırıklığımdı. Bir kadın tarafından unutulmanın çocuk yüreğimdeki ilk acısı. Adını koyamadığım bir kırgınlık içindeydim teyzeme karşı. Beraberce koyun koyun uyuduğumuz geceleri anımsadıkça şimdiki uzaklığının nedenini çözümleyemiyordum. Ne var ki teyzemle ilgili asıl düş kırıklığımı çok daha sonra yaşayacaktım. Yıllar sonraydı, evet. Bir gün anneme teyzemi neden hiç aramadığımızı, onun niye bizden ayağını çektiğini sordum. Aldığım karşılıkla neredeyse kalbimin bir an duracağını sandım. Meğer annemin böyle bir kız kardeşi yokmuş. Eskiden daha ben doğmadan aynı mahallede otururlarmış. Yakınlıkları oradan geliyormuş. Birbirimizi unuttuk belki ama insanlığını asla unutamam diyordu annem. Hasta günlerimdeki yardımlarını ancak bir kardeş kardeşine yapardı. Onu hala zaman zaman anımsarım. Benim için o bacaklarının süt beyaz rengi eteklerinden taşan, tedli yanaklarını albasan, bakışları buğulu, ateşini geleneklerin külüne gömen garip bir teyzeydi işte.